Ayrım 12. Tek. Hakan Nordik. Sayfa 152. 36. Bölüm. Yoğun trafik yüzünden randevu saatinden 20 dakika kadar sonra Bebe'ye vardılar. Arabayı ilk gördükleri değnekçiye bırakıp koşar adım kafeye girdiler. Melisa'yı görünce 25 yaşlarında gösteren uzun boylu, zayıf, esmer bir genç ayağa kalktı. Melisa Dikran, DM diye tanıştırdı. Oturunca Melisa çocuğa, tekrar başın sağ olsun dedi. Dikran da James'in ölümünü kastederek sizin de diye cevap verdi. Telefonda bahsettiğim gibi, DM James'in en yakın arkadaşı, olayı takip etmek için Amerika'dan geldi. Senin de Orhan ve Aram'la çok yakın arkadaş olduğunu biliyorum. Belki bize biraz bilgi verebilirsin diye düşündük. Orhan'la Aram'ı ben tanıştırmıştım. Orhan'ın ölüm haberini de bu sabah babasından aldım.
Orhan'ın ailesi burada mı?
Muğla'da oturuyorlar ama Orhan kaybolduğundan beri buradalar.
Polis Aram'ı arıyor. Bir numaralı şüpheli oymuş.
Ben de bundan korkuyordum.
DM araya girdi. Sizi yakın arkadaşınızı kaybettiğiniz böyle bir günde rahatsız ettiğimiz için tekrar özür dileriz. Ama ben de James için aynı duyguları hissediyorum. James bana kardeşten bile yakındı.
Orhan da benim için öyleydi. Aram çocukluk arkadaşımdır. Aynı mahallede büyüdük. Ama Orhan kadar yakın değildik. Bu arada ben gay değilim.
DM acaba neden bunu söyleme ihtiyacını duydu diye aklından geçirdi. Ama duymazdan gelip devam etti. Sizce Aram cinayet işleyebilecek biri midir?
Aram iyi çocuktur ama Orhan'a çok aşıktı ve epey kıskançtır. Orhan'ın James'le bu kadar çok zaman geçirmesi Aram'ı çok rahatsız ediyordu. Hatta bir keresinde benim yanımda bu yüzden kavga ettiler.
Peki Orhan'la James'in arasında bir ilişki var mıydı?
Hiç sanmam. James sizin de bildiğiniz gibi bayağı çapkın bir adamdı. Orhan'a hiç farklı gözle baktığını sanmıyorum. Ama Aram'a göre Orhan'ın James'te gözü vardı.
Sizce var mıydı?
Bu konuda %100 bir şey söyleyemem. Orhan belki James'i beğeniyordu. Ama ne bana ne de başkasına bu konuda herhangi bir şey söylemedi. Orhan asıl James'in gazeteciliğine hayrandı. Sık sık James'in ne kadar iyi bir gazeteci olduğundan ve ondan ne kadar çok şey öğrendiğinden bahsederdi. Ama söylediğim gibi Aram çok kıskanç biridir ve James'le çalışmayı bırakması için Orhan'a baskı yapıyordu. Orhan bana bundan bahsetmişti.
Aram şiddete meyilli biri miydi?
Dikran sustu. Ne söyleyeceğini düşünür gibi bir hali vardı. Doğruyu söylemek gerekirse Aram'ın tamamen kontrolünü kaybettiği bazı olaylar hatırlıyorum. 15-16 yaşlarında mahallede top oynarken çıkan bir kavgada birden fırlayıp eve koşup eline geçirdiği bir bıçakla geri dönmüş ve kavga ettiği çocuğa saldırmıştı. Allah'tan ıskaladı ve çocuk birkaç sıyrıkla kurtuldu. Sonra da ailesi araya girip olayı örtbas etti. Bir kere de üniversitede kantinde şişe kırıp birine saldırmıştı. Yani dürüstçe cevap vermem gerekirse sorunuzun cevabı evet. Ama gene de bu kadar çok sevdiği birini böyle vahşice öldürmüş olabileceğini düşünemiyorum. Çabuk sinirlenen ve saldırganlaşan biridir. Ama böyle plan yapıp soğukkanlılıkla birini öldürecek bir insan değildir.
Dürüstçe cevap verdiğiniz için teşekkür ederiz. Bunları polise de anlattınız mı?
Pek polisle işim olsun istemem.
Aram'ı ararken muhtemelen sizinle de konuşacaktır polis.
Benimle konuşmak isterlerse o zaman bakarız.
Aram nerede olabilir? Bir fikriniz var mı?
Cep telefonu açılmıyor. Annesi 3 gündür eve gelmedi dedi. İşte de yok.
Nerede çalışıyordu?
Kapalı çarşıda kuyumcu olan amcasının yanında çalışıyor ama neredeyse bir haftadır işe gitmiyormuş.
Amcasıyla konuşabilir miyiz?
Amcası da bugün dükkana gelmemiş. Orhan'ın saklandığı evde Hagop amcanındı. Oraya yakın bir evi daha var. Sanıyorum kendi de orada kalıyor bir süredir. Arayıp sorarım.
Bu sırada Dikran'ın telefonu çaldı. Masanın üstünde duran telefonu hızla eline alıp sesini kapattı ve masanın altına indirdi. Ama o sırada DM ekranda arayanın isminin Aram olduğunu gördü. 37. Bölüm. Umur Durağ'ın telefonu çok ters bir zamanda çaldı. Banyoda saçlarını boyuyordu. Ünlü televizyoncu Umur Durağ 60'ını geçeli epey olmuştu ve 20 yıldır saçlarını boyadığını herkesin anlamasına rağmen nedense kimsenin bilmediğini düşünür ve bu boya işini de hep genç karısı evde yokken halletmeye gayret ederdi. Şimdi de karısının alışverişe çıkmasını bekleyip tam boya işine girişmişti ki telefonu çaldı. Normalde bu durumda Umur Durağ telefona cevap vermezdi. Fakat şanssızlık bu ya, her şartta ve her saatte mutlaka cevap vermesi gereken tek kişi arıyordu. Umur 40 yıldır televizyon dünyasının içindeydi ve uzun süredir Türk Dil Kurumu'nun bir türlü Türkçe karşılık uyduramadığı anchormanlik işini yapıyordu. Yani büyük bir ulusal kanalda hem haber bölümü genel yönetmeniydi hem de akşam haberlerini sunuyordu. Umur yıllardır sadece ottan boktan göstermelik baskınları haber yapmasına rağmen böcekli ekmek üreten fırınlar, zeytinyağına makine yağı karıştırıp satan ufak imalathaneler ve benzerleri herkesin çekindiği bir adamdı. En büyük özelliği iktidarda kim olursa olsun arasını iyi tutmak ve kendine bulaşmaya çalışan birileri olursa gizli kamera çekimleri ve kurduğu tuzaklarla bu kişileri piyasadan silmekti. Kimse bu rezillikleri onun kadar iyi beceremediğinden medya dünyasında herkes arkasından küfür eder ama asla Umur'a saldırmazdı. 40 yıl boyunca bunu sadece iki meslektaşı denemeye kalkışmış, ikisinin de sonu işsizlik, açlık ve unutulmak olmuştu. Umur da bu benzersiz özellikleri, boyalı saçları ve her daim olduğundan 20 yaş genç gösteren bakımlı vücuduyla 40 yıldır televizyonda program yapmayı ve 20 yıldır aynı kanalda anchorman olarak kalmayı becerebiliyordu. Tabii bu pozisyonu koruyabilmesinde hatırlı ve arkası kuvvetli dostlarının da etkisi vardı. Ve bu arkası kuvvetli adamlardan en güçlü ve en tehlikeli olanı şu anda telefonun öbür ucundaydı. Umur en ankorman sesiyle telefonu açtı. Nasılsınız efendim?
İdare ediyoruz. Senden bir şey istiyorum.
Her zamanki gibi doğrudan konuya girmişti ve rica etmiyor, emrediyordu. İlişkileri adam 25 yıl önce Umur'un reşit olmayan bir kızla ilişkisini gösteren fotoğraflarını önüne koyduğundan beri ast-üst ilişkisi şeklinde yürümeye mahkumdu. Ama yıllar içerisinde onun da Umur'a epey iyiliği olmuş ve yükselişini önleyebilecek 3-5 kişinin aradan sessizce çekilmesini sağlamıştı. Özet olarak aynı kavanozda yaşayan iki zehirli yılanın ilişkisine benzer bir ilişkileri vardı. İkisi de diğeri tarafından sokulmamak için son derece temkinliydi. Ama 25 yıldır bu karşılıklı çıkar ilişkisini sürdürüyorlardı.
Buyurun.
Bu öldürülen Amerikalı gazeteci meselesi.
Evet, haberlerde vermiştik.
Şimdi onun asistanı olan çocuğun da ölüsü bulundu.
Herif her zaman olduğu gibi her şeyi habercilerden önce öğreniyordu. Umur gene de şaşkınlığını belli etmedi.
Öyle mi?
Bu asistan çocuk da aynı Amerikalı gibi gay cinayetine kurban gitmiş.
Ama biz bu Amerikalı gazeteciyi araştırınca gay olmadığını anladık ve haberi bazı televizyonların verdiği gibi Amerikalı gay gazetecinin sonu şeklinde vermedik.
Evet, ama adam gay.
Bunu özellikle üstüne basarak söylemişti.
Asistanı da gay ve bunları öldürenler de muhtemelen gay düşmanı bir grup.
Umur'un aklından bin bir olasılık geçiyordu. Ama her zaman yaptığı gibi bu herifle konuşurken sadece dinlemek ve fikrini söylememek en iyisiydi. Hem anlıyorum hem de ne istiyorsun anlamına gelecek şekilde evet demekle yetindi.
Bu cinayetlerin geylerden intikam almak için işlendiği şeklinde bir iki haber yapılırsa iyi olur.
Anlıyorum, konuyla ilgileneceğim.
Adam ne kadar çabuk yapılırsa o kadar iyi olur deyip telefonu kapattı.
Umur konunun bu adam için neden bu kadar önemli olduğunu anlayamamıştı. Pek bir şeye bağlayamıyordu. Bildiği kadarıyla adam muhafazakar ve gay düşmanı değildi. Belki konu doğrudan kendisiyle ilgili değildi ama başka birilerinin isteğini yerine getiriyordu. Her halükarda işin içinde başka bir şeyler olduğu kesindi. Neyse, Zamanı gelince öğrenirdi. Şimdilik adamı kızdırmamak için akşam haberlerinde yuvarlak laflarla geçiştirir, sonra da grubun gazetelerindeki adamlarından birine bir yazı yazdırıverirdi. Bir anda sürdüğü saç boyasının kafada bekletme süresini epey aştığından renginin fazla koyulaşmaya başladığını fark etti ve korkunç bir paniğe kapıldı. Koşarak kendini duşa attı. Hayatta her şeyden ama her şeyden önemli olan görüntüsüydü. Boyaları akıtmaya çalışırken aslında ibneleri hep yanlış yerde arıyorlar diye aklından geçirip kendi kendine gülümsedi. 38. Bölüm. Melisa'nın gazeteye uğraması gerektiğinden DM Bebek'ten bir taksiye atlayıp Taksim'e geldi. Özellikle Taksim'de inip eve doğru yürümeye başladı. Yürürken hep daha iyi düşünürdü. Biliyordu ki önemli soruların cevabı James'in bıraktığı flash belleğin içindeki şifreli dosyadaydı. Dosyayı okuyabilmek için önce şifreyi bulması gerekiyordu. Flash belleği şifreyi kırabilecek profesyonel birine veya Mahir'e götürüp polisin kırmasını isteyebilirdi. Ama madem James bunu özellikle DM'ye bırakmıştı, o zaman mutlaka içindekileri önce kendisi görmeliydi. Belki de içinde sadece James'e ait çok özel ve başkalarının görmesini istemediği bilgiler vardı. Günlerdir şifrenin ne olabileceğini düşünüp duruyordu. Eve girdi, bilgisayarı açtı. Belleği sakladığı yerden çıkardı, bilgisayara taktı. My Best Friend isimli şifreli dosya karşısındaydı. Daha önce kendi ismini deneyip açamadığından James'in belki de bu My Best Friend başlığını bellek başkasının eline geçerse şaşırtmak için koymuş olabileceğini düşündü. Bir süre James'in çalıştığı dergilerin, hatırlayabildiği kız arkadaşlarının, birlikte gittikleri kulüplerin, kafelerin, restoranların adlarını teker teker denedi. Şifre hiçbiri değildi. Kalktı, sandalyeye bir tekme savurdu. Terasa çıkıp sinirden volta atmaya başladı. Tekrar içeri girdi, bir vodka koydu. Bir dikiş değişti. Arkasından bir tane daha doldurdu ve bardağı alıp tekrar terasa çıkıp yürümeye başladı. 10 dakika kadar terası adımladıktan sonra balkon korkuluğuna dayandı ve aşağıya, sokağa baktı. İki genç kız ve 3 delikanlı merdivenlere oturmuş sohbet ediyorlardı. Kapının önünden köpeğini gezdiren bir kadın geçiyordu. Kadını ve köpeği görünce DM koşarak içeri girdi ve şifre kutucuğuna Bonaparte yazdı ve dosya açıldı. Bonaparte, James'in ilk köpeğinin adıydı. Ailesi ve DM dışında kimsenin bunu bilme ihtimali yoktu. Demek Best Friend'in Bonaparte ha diye gülümsedi. My Best Friend isimli dosyanın içinde Securas ve Stratas adlı iki dosya daha vardı. Stratas ismi DM'ye yabancı gelmedi. Dosyaya tıkladı ve ilk belgeyi okumaya başlayınca hatırladı. Stratas, Washington merkezli bir düşünce kuruluşuydu. DM 4 yıl önce Washington'da Stratas'ın düzenlediği bir konferans izlemişti. Ondan sonra da dönem dönem Türkiye'den gelen bazı bakanların, iş adamlarının ve askerlerin Stratas'ın düzenlediği bir takım kapalı toplantılara katıldığını duymuştu. Bu toplantılar, Türk heyetleri resmi görüşmeler için Washington'a geldiklerinde hep gayri resmi olarak gerçekleşmişti. Okuduğu belgeye göre 2 yıl önce de Stratas'ın Türkiye şubesi açılmıştı. Dosyada Stratas'ın Türkiye'deki faaliyetleriyle ilgili önemli bilgiler vardı. Bazıları Stratas'ın Türkiye'deki bazı medya kuruluşları ve bakanlıklarla ilişkileri hakkında DM'nin de kulağına gelen ama hiçbir zaman doğrulanmamış iddialardı. Securas dosyasına tıkladı. İçinden Securas Türkiye adlı bir dosya çıktı. Onu açtı ve ilk belgeden başlayarak okumaya başladı. Securas Türkiye, Securas International adlı bir stratejik danışmanlık şirketinin Türkiye'deki uzantısıydı. Şirket kağıt üzerinde Türk-Amerikan ortaklığı olarak görünüyordu. Başta Irak ve Afganistan gibi savaş bölgeleri olmak üzere farklı ülkelerde merkezleri olduğu anlaşılıyordu. Türkiye şubesinin epeyce kabarık bir müşteri listesi vardı ve çoğu Irak'ta iş yapan büyük inşaat şirketleriydi. Belli ki Securas, Irak işgali sonrasında kurulan ve yabancı yatırımları korumakta kullanılan güvenlik şirketlerinden biriydi. Hem Türk hem ABD hükümetlerinden hem de özel şirketlerden 100 milyonlarca dolarlık ihale almışlardı. Başka bir belgede şirket yönetiminde olanların isimleri vardı.
İsimleri okurken DM birden irkildi. Tanımadığı Türk isimlerinin arasında Michael McBride adına rastlamıştı. İsim benzerliği de olabilirdi ama bu düşük bir ihtimaldi. Demek yazılım şirketi olduğunu söyleyen Michael McBride'ın ilişkide olduğu şirketlerden biri de Securas'tı. Diğer Türk isimlerin arasında bir tek genel müdür olarak ismi geçen eski emniyet müdürlerinden Ahmet Taran'ı hatırladı. En çok belge Securas dosyasında bulunuyordu. Belgelerin tarihlerinden anlaşıldığı kadarıyla James diğer dosyalardan farklı olarak Stratas ve Securas üzerine tam 2 yıl önce çalışmaya başlamış ve kaybolduğu günden birkaç gün öncesine kadar da devam etmişti. Tez canlı bir adam olan James'in, DM'nin hatırlayabildiği kadarıyla bugüne kadar en fazla zaman ayırdığı yazı dizisi Filistin'le ilgiliydi. Onu hazırlaması bile sadece 4 ay sürmüştü. 2 yıl James için akıl almaz bir süreydi. Demek ki peşine düştüğü olay gerçekten çok büyüktü. Securas dosyasının içindeki belgelerin arasında Son Vuruş adlı bir dosya daha vardı. Tıklayıp açtı. Son Vuruş adlı dosyanın içindeki tek belgede James'in notları vardı. DM okumaya başladı. BK ile 2 defa telefonda konuştuktan sonra bizim evde buluştuk. Çok tedirgindi ama görüşme iyi geçti. Anlattıkları korkunçtu. Önce inanmadım ama getirdiği liste ve fotoğraflara göz atınca gerçek olduğunu anladım. Çok ısrar etmeme rağmen getirdiklerinin kopyalarını bile yapmama izin vermedi. Anlaşmamıza göre önümüzdeki hafta bütün belgelerin, kayıtların ve fotoğrafların kopyalarını getirecek. Getireceği belgelerle anlattıklarının doğruluğunu kanıtlayabilirse ülkede kıyamet kopar. Olayların çok yukarılara kadar uzanacağı anlaşılıyor. Çını yer. Çok heyecanlıyım. Bu gazetecilik hayatımda yakaladığım en büyük haber olacak. DK her şeyin mutlaka ABD'de yayınlanmasını istiyor. Çünkü burada ya kimsenin yayınlamayacağından ya da sansürleneceğinden korkuyor. Çok bitkin ve gergin görünüyor, devamlı odada dolaşıp durdu. Bütün bu işlere bulaşmış bir adama ne kadar güvenebilirim bilemiyorum. Kız öldürüldüğü için DK her şeyi itiraf etmeye karar vermiş ve çok öfkeli. Bu yüzden sözünü tutacağını sanıyorum. 2'de 1'de benim hayatım bitti, artık kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ben de onları bitireceğim deyip durdu. Gene de adamın arkadaşlarına bu kadar düşman olmasını anlamak pek kolay değil. Muhtemelen bana anlatmadığı başka şeyler de var bu düşmanlığın altında. Son Vuruş'la ilgili isimlerin hepsini getireceğine söz verdi ama asıl önemli olan reis. Reisi 2 kere sordum, cevap vermeden geçiştirdi. Anladığım kadarıyla onun kimliğini bilmiyor. Ayrılmadan önce eğer bir engel çıkar da görüşemezsek bu adamı bulup görüşün diyerek Diyarbakır'da yaşayan Osman Akdeniz adlı birinin ismini verdi. Bu notların bitiminde başka bir tarihte alındığı belli olan kısa bir not daha vardı. A. Kasetler çözülecek. B. DK randevuya gelmedi. Adama ulaşabileceğim cep telefonu da 2 gündür kapalı. Çalıştığı yere telefon ettim. Artık burada çalışmıyor dediler. DK'nın ismini verdiği Diyarbakır'daki Osman Akdeniz aradım. Adam beni beklediğini söyledi. Yarın Diyarbakır'a gidip Osman'la görüşeceğim. Notlar burada bitiyordu. James belli ki notları hem kendi için hem de DM'ye bırakmak için yazmıştı. Ama DM'ye gereken bilgileri ekleme fırsatı olmamıştı. DM her zaman olduğu gibi konuyu kavrayabilmek için aklına gelen bütün her şeyi alt alta yazmaya başladı. James, Securas ve muhtemelen bağlantılı bulunduğu Stratas ile ilgili çok önemli bir haber yakalamış. DK diye biri konuyla ilgili belgeler getirecek. DK, Securas'la çalışan veya onlara iş yapan biri mi? Öldürülmüş bir kızdan bahsediliyor. Kız kim, neden ve kimler tarafından öldürülmüş olabilir? Securas'ın karıştığı ucu çok yukarılara uzanan olaylarla ne kastediliyor olabilir? Son vuruş ne olabilir? İnsanın aklına golden shot, altın vuruşu getiriyor. Acaba söz konusu olan uyuşturucu ticareti mi? Kasetler çözülecek notunda James hangi kasetlerden bahsediyor? Kasetler nerede, kimde? DK denen adam kaset getirmediğine göre acaba James adamla görüşmesini kayıt mı etti? DK neden 2. randevuya gelmemiş olabilir? McBride'ın New York'ta öldürülmesi Securas'ın faaliyetleriyle bağlantılı olabilir mi? Diyarbakır'daki Osman Akdeniz kim? James acaba 9 Mayıs'ta Diyarbakır'a gitti mi? Gittiyse Osman Akdeniz'le görüştü mü?
9 Mayıs'tan sonra James'i gören olmamış. Eğer gittiyse acaba Diyarbakır'da mı öldürüldü? James'i öldüren veya öldürten Osman Akdeniz denen adam olabilir mi? James Diyarbakır'da öldürüldüyse neden cesedi tekrar İstanbul'a getirdiler? Listeyi tekrar gözden geçirdi. Araştırması gereken çok fazla şey vardı. Önce Osman Akdeniz'den başlamaya karar verdi. Bütün Securas ve Stratas dosyalarını tekrar ayrı iki flash belleğe kopyaladı. Birini gene fırının içine koydu. İkinci kopyayı da James'in bıraktığı orijinal flash bellekle birlikte ertesi sabah tekrar banka kasasına götürüp bırakacaktı.
Acaba bulduklarından Mahir'e de bahsetse miydi?
12. ayrımın sonu. Sayfa 163.